Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da yeni bir İnsan Tamir Atölyesi programıyla huzurlarınızdayız. Değerli hocam, insana dair, insanın temel meselelerine dair düşünen, kafa yoran, fikir üreten değerlerimizden Mehmet Ali Bulut Beyefendi ile birlikte Erkam Radyo stüdyolarından sizleri en kalbi duygularla canı gönülden selamlıyor, saygılar ve sevgiler sunuyoruz. Hocam hürmet ederim. Nasılsınız? Afiyettesiniz efendim.
Hürmet bizden, Allah razı olsun. Yani hürmet bizden derken bütün senin şahsında bizi dinleyen.
Tabii.
Çünkü siz onları da temsil
tabii,
ediyorsunuz.
Tabii, eksik olmayın.
Ben sizin şahsınızda bütün bizi dinleyenlere hürmet gösteriyorum, sevgi gösteriyorum, sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum inşallah.
İnşallah. Hocam sizinle bugün yediğimiz gıdaların insan şahsiyeti, insan karakteri, kimliği, kişiliği üzerindeki etkisi üzerine konuşsak diyorum.
Eyvallah.
Sizinle ilk defa radyo programı yapmaya başladığımız 2009-2010'lu yıllarda Hayat Yayınları'ndan bir kitabınız çıkmıştı, Can Boğaz'dan Çıkar. Ve bu kitap üzerine çokça konuştuk, çok program yaptık kitaptan yola çıkarak tabii. Orada kan gruplarına göre beslenme şekillerinden, usullerinden bahsediyorsunuz. Ve kamuoyu da sizi son zamanlarda katıldığınız televizyon programlarında, kaleme aldığınız yazılarda özellikle bu konuya dair değerlendirmelerinizle daha bir yakından takip ediyor. Farklı farklı sahalarda da çok değerli eserleriniz, düşünceleriniz, değerlendirmeleriniz var ama özellikle gıda konusunda çok ayrı bir hassasiyeti var Mehmet Ali Bulut Hocam'ın. Önce şunu sorayım, bu hassasiyet bir nereden geliyor? İki, bu konular üzerine ne zaman kafa yormaya başladınız? Sizi bu sahaya daha böyle yoğun bir şekilde yönlendiren, teşvik eden hususiyetler neler oldu hocam?
Eyvallah, seni seviyorum.
Biz de sizi seviyoruz, Allah için. Allah razı olsun
kardeş. Ben gazeteciyim, biliyorsun sağlıkçı falan değilim.
Evet.
2004-2006 o yıllarda böyle bir yanlış beslenmenin veya sünnete uygun rahmani beslenmemenin neticelerini almaya başladım. Vücudum bir hastalık torbası haline gelmişti. Yani yavaş yavaş artık her şey tansiyon ortaya çıkmıştı. Tansiyonum 21-22'ye ulaşırdı gün içerisinde. Haftada en az 3 kere migrenim tutardı. En az 3 kere. Vücudumu taşıyacak halim kalmamıştı. Cebimde böyle baş ağrısı için, işte o migren için, tansiyon için, şu için sürekli ilaçlar böyle perişan bir vaziyetteydim. Hakikaten kendimi taşıyabilecek durumda değildim yani.
Evet.
O sıralarda ya bir şekilde ya kendimizi tamamen ilaca bağlayacaktık. Yani ömür boyu ilaç bağımlısı gibi, ki bağımlı oluyorsunuz. Yani mesela tansiyon hastasını bir tansiyon ilacı bağımlısı haline getiriyorlar. Şeker hastasını insülin bağımlısı haline getiriyorlar. Bu bir kasıttır. İnsanın yani bağımlı hale gelen insan yarı insandır. Ondan sonra en son işte bir şeye gitmiştik. Haseki Hastanesi'nde bir hatırlı da bir kardeşimiz beni önemli bir doktora götürdü. O da dedi ki hipoglisemi olmuşsun. Hipoglisemi
yani
şu. Bir şey yer yemez vücutta şeker paniği başlıyor. Yani hani diyelim şeker vücuda kana girdiği andan itibaren insülin aşırı derecede salgılanıyor. Mesela diyelim ki bir litrelik bir benzin salgılaması gerekiyorsa 5 litre döküyor. Öyle düşünelim. Yani böyle gereğinden fazla insülin ifrazatı yapıyor. Yemekten yarım saat sonra diyelim ki kan şekerim çıkıyor 124-125-130'a ve hızla açlık şekerinin açlık puanının 10 puan 12 puan altına düşüyor. Benim açlık şekerim o sıralarda mesela 92 idi.
Evet.
92 çok ideal. Siz şeker yüklemesi yaptığınızda 180'e kadar çıkar. Yani normal bir insanda 180'e kadar çıkar şeker ve sonra devam eden 1-2 saat içerisinde o tekrar normal tokluk şekerine gelir. Tokluk şekeri de bende 96-102 arasındaydı. Fakat şöyle olmaya başladı. Yemek yedikten yarım saat sonra mesela müthiş bir enerji oluşuyor. Sonra birdenbire çöker gibi küt diye enerjim bitiyordu. Bunu gittik araştırdık ve dediler ki yemek yer yemez yükseliyor, şeker yükseliyor ama pankreas panikliyor. Panikleyince ne kadar insülin varsa ifrazatını yapıyor. Ve böylece vücutta şeker diye bir şey kalmıyor. Hepsini yakıyor. Kanda hiç şeker kalmıyor. Halbuki bunu randımanlı yakması lazım. Anlatabildim mi? Mesela diyelim ki işte yavaş yavaş yakarsınız ve o şeker size yeter. Sonra birdenbire vücutta hiç şeker, kanda hiç şeker kalmıyor. Ve bu müthiş bir şey. Zaman içerisinde zaten normal bildiğimiz şekere dönüştürüyor. Ondan sonra Ramazan da yaklaşmıştı. Şey dedi, bundan sonra dedi bu şeyden bu Ramazan oruç tutma dedi. İki saatte bir şey yemen lazım dedi. İki saatte bir şey yemen lazım dedi. Ben de o zaman ilk defa uyandım. Dedim ki Allah dedim Kur'an-ı Kerim'de vassa ile anmaz orucu. Ketebe ile anar. Yani namazı da ketebe ile anar. Orucu da ketebe ile anar. Dedim ki ketebe yazılı bir şeydir. Vassa gibi, ahsa gibi. Efendim Allah bunu sizden bunu sizden ister gibi. Yani doğrudan emir kipi falan tarzında değil. Bir fıtrat emridir. Yani yazılı bir kitabı tahsis edemezsiniz. Ama edite edilmek üzere hazırlanmış bir metni edite edersiniz. Tekrar değiştirirsiniz. Yenisini kaydedersiniz. Ama bir kitabı yapamazsınız. Bir kitabı karalamış olursunuz yani. Dolayısıyla dedim ki yani orucu Allah ketebeyle anıyor ve diyor ki anıyor bir takım sıkıntılarını. Bununla birlikte sizin oruç tutmanız sizin için de daha hayırlıdır diyor dedim. Bunun üstüne söz olamaz dedim. Yani orucu tutma demek dedim. Bu sallıklı bir yaklaşım değildir. Hocaya söyledim ben bunu. Tabii bu doğru bir yaklaşım değildir dedim. Böyle bir öneri olamaz dedim. Yani şey aklımda yani Kur'an'ı aklımda. Böyle bir öneri olamaz dedim. Aksine dedim yani Kur'an diyor ki evet şöyle sıkıntısı olabilir. Ve in yutikna eğer size ağır gelirse tutmayın, şey verin, fidye verin diyor ama eğer tutarsanız sizin için daha hayırlıdır dedim. Yani tutamayacak durumda olan insan için bile açlık faydadır dedim. Bunun üzerine bir uyanma oldu bende ve araştırdık. Nihayet birkaç farklı isme ulaştım ve o isimler üzerinden bunlardan bir tanesi de Aydın Salih'ti, bir tanesi de Şahbaz'dı. Bunların üzerinden açlığın yememenin asıl fayda olduğunu öğrendim. Hakikaten de araştırmaya başladım ve 36 saatlik oruçlar yaptım. 36 saat.
36 saatlik.
Evet. Evet. Yani açlıklar yaptım. Bu şu demektir. Birinci gün şeyle oruç tutuyorum, niyetlenerek oruç tutuyorum. İftar saati geldiğinde ben açmıyordum ama açmış farzıyordum kendime. Yani bir damla bir yudum su alıyordum. İstersen su içebilirsin.
Evet.
Ertesi o akşam bir şey yemiyorsunuz. Ertesi sabah saat 7'ye kadar. Saat mesela diyelim ki pazar günü saat 7'de oruca niyetlenirdim. Yani yemeği yaptıktan sonra hatta gerekirse bir de müsil alıyordum ki vücut ifrazatını atsın diye. Ve böylece 8 tane 36 saatlik açlık yaptım.
Nasıl bir netice ortaya çıktı?
96 kiloydum. 100 kiloya yaklaşmıştım artık. 78 kiloya geldim. Aha. Ve bir ay geçti. Migrenimin hiç gelmediğini gördüm. Hiç migren olmadığımı gördüm. Tansiyonumun ayara girdiğini gördüm. Ve tabii bu arada yeme usulünün olduğunu keşfettim. Bir yeme usulü varmış.
Neymiş hocam o yeme,
yeme usulü? Yeme usulü neyin neyle gidip gitmeyeceğini bilmek. İkincisi de yemek sırasında öncelikler. Yani siz mesela yemeği tıka basa yedik sonra üstüne de meyve veya tatlı yerseniz tek başına bu bir dinamittir. Bu bir beladır. Sıra var. Bazı şeylerin birlikte gitmeyeceği. Mesela siz aynı sofrada et ile süt ürünlerini koyduğunuzda aynı sofraya et ile süt ürünlerini koyduğunuzda veya iki eti birlikte koyduğunuzda kuzu etiyle dana eti, tavuk etiyle bilhassa kırmızı et, balık etiyle tavuk eti veya balık etiyle başka bir et. Dolayısıyla bu protein çatışması dediğimiz çaprazı oluştuğunu ve sonra yani bunu nasıl tanzim edebilirim, bunu nasıl doğrusunu bulurum diye araştırmaya başladım. Yani gazetecilik orada işimize yaradı. Sonunda ben kendime göre bir yöntem çıkarttım ama hangi gıdanın kime yorgunluk getirip getirmeyeceğini nereden bileceksiniz? Yani 2000 söyledim 2007, 2006, evet. 2007 daha bu işler yok ortada yani. Sonra elime bir kitap geçti. 1996'larda mı 86'larda basılmış. Fakat kimse üstüne durmamış. Adı kan grubuna göre diyet. Bunu bir Amerikalı doktor yapmış. James Diadamu diye. Onun Peter diye bir oğlu var. Onun sistemini almış kitap yapmış. Kitabı incelemeye başladım. Bu adam bir klinikte çalışırken hastalar üzerinde denemeler, gözlemler yapmış. Aynı ilaç, aynı menüyü aynı hastalara uygulamış. aynı menü, aynı ilaç, aynı hastalara uygulamış. Hastaların bir kısmı kısa zamanda şifa bulmuşlar. Hastaların bir kısmı da daha da kötüleşmişler. Daha da kötüleşenlere bir bakıyor ki hepsi A grubu. Hepsi A grubu. Bunun üzerine bu ilaçta mıdır, hapta mıdır veya kan grubunda mıdır diye bir tekrar yoğunlaşmaya başlıyor. Netice-i kelam adam fark ediyor ki gıdaların insan üzerinden çok ciddi etkileri var. Bu tabi esasında biz eğer şeyi unutmamış olsaydık, İbn Sina'yı unutmamış olsaydık, İbn Sina'nın bunu mizaçlar üzerinden anlattığını görecektik. Mizaç ne? Çünkü yani neticede biz bugün mizaçları bilmiyoruz. İsimleri kalmış bize. Yani hangi mizaçlar, hangi insan hangi mizaçtandır? Bunun şeyleri var artık, yani bunu bilebilen uzmanlar var. Ama hani insanın yüzüne bakarak. Fakat bugün insanın hangi kan grubundan olduğunu tahlille ortaya çıkartabiliyorsunuz. Kan gruplarından neden bu kan grupları çıkmış? Neden çıkmış diye ben bunu bu sefer araştırmaya başladım. Yani ben zannediyordum ki mevcut olan kan grupları ezelde Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği kanlardı. Sonra araştırıyorum ki insanlık uzun uzun uzun bir süre tek sıfırdır. Sıfır kan grubunda. Ne zaman insanlar, bak bu çok mühim. Ne zaman insanlar yerleşik hayata geçtiler, Mezopotamya'da kendi ektikleri yemeye başladılar, aynı şeyleri yemeye başladılar, o zaman mutasyona uğradılar. Mutasyona uğradılar. Bu zaman içerisinde bu beni Kur'an'a da yönlendirdi. Ve ben o araştırmaları yaparken Kur'an'da gıda meselesine de baktım. Şimdi mesela herkes bilir, şöyle değil mi? İsrailoğullarına Allah zillet ve meskenet indirmiştir. Niçin indirmiş? Onlar peygamberleri öldürdüler, işte isyan ettiler. Ama asıl ne? Yani asıl laneti ilk defa ne zaman yiyorlar?
İsrailoğulları.
Evet. İsrailoğullarını Allah Firavun'dan kurtardı, getirdi. Tih suresi, Tih çölünde Musa, Hazreti Musa aleyhisselamın liderliğinde oraya kadar getirdi. Oradayken Firavun çocuklarını, yani Yahudilerin erkek çocuklarını öldürmeleri, kız çocuklarını bırakmaları hasebiyle 30'a 70 bir kadınlar lehine şey vardı. Bir çoğalma. Kadınlar %70, toplum %70'i kadın. Erkekler azınlıkta. Cenab-ı Hak orada kendi rahmetiyle el-mennu ve selva dediğimiz üretimi çoğaltacak bir yöntem ile bunlara lifsiz bir gıda olan el-mennu, o proteindi, ve selva tatlıydı. Yani bu ikisinden oluşan bir gıda kürüne aldı bunları, nüfus olarak çoğalsınlar diye. Bunlar bundan gına getirdiler. Ve dediler ki biz yerin bitirdiğini istiyoruz. Allah'ın verdiğini değil.
Evet.
Allah'ın verdiğini değil. Orada Cenab-ı Hak şöyle bir ifade kullanıyor. Siz âli olanı edna olanla mı, edna olanı âli olan ile mi değiştireceksiniz?
Yani hocam.
Yani sizde lif bırakmayan, hastalık yapmayan gıdaları terk edip lif bırakıp, posa bırakıp sizi hasta edecek olan edna olanı mı tercih ediyorsunuz? İşte tam o sırada. Yani İnsanoğlu gıdadaki, gıdaya yönelik aşağılık hırsını açığa çıkarınca Cenab-ı Hak da dedi ki duribat aleyhimu zillatu vel maskanatu. Gidin lan dedi, ahab şu köye gidin, gidin ne ekim biçin alın dedi. Ondan sonra da üstünüze zillet vurdum diyor, meskenet vurdum, hastalık vurdum diyor. Çünkü hastalıklar, zilletler, belalar sizin yediğiniz gıdalarla geliyor. Tercihleriniz de geliyor. Mesela abur cubur yiyen bir çocuğun sadece yüzüne bakarak, herhangi hiçbir bilgim olmadan, sadece yüzüne bakarak cildindeki renk değişimiyle kesinlikle abur cubur yediğini biliyorum. Çünkü insan yediği şeyden ibarettir. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim'e yöneldim. Ne kadar şey yapıyor? Yani üstünlük sağlayan şey nedir? Mesela diyor ki bir ayet-i kerimede Bakara 47. Ya beni İsrail'e zkuru, uzkuru, hatırlayın ni'meti elleti en'amtu aleykum, size verdiğim, size verdiğim nimeti hatırlayın. Nedir, neydi o? El mennu ve selva ve enni faddaltukum alel alemin. Ben o gıdayla sizi alemlere üstün kıldım. Hatta Hazreti Ömer'in bir şeyi vardır. Şeylerden sonra Halid bin Velid'i görevden alıyor ya, herkes Halid bin Velid'den zannediyor başarıyı, İslam'ın başarısıdır demek için. Yeni getirdiği komutana diyor ki ben senden bir tek şey istiyorum. Benim ordularıma haram yedirmeyeceksin. Çünkü helal yiyenler haram yiyenleri yener. Bak ne kadar basit. Helal yiyenler haram yiyenleri yener. Haram nedir? İlla işte domuz eti yemek falan değildir. İşte orada artık hassasiyet gidiyor devreye. Yani mesela temel 4 tane haram vardır. Kur'an'ın temel 4 haramı vardır. Nedir? Hurrimat aleykum. Size yasaklandı. El meytetu. Yani ölü. Leş. Hurrimat aleykumul meytetu. Veddemu. Kan. Vel hınziru. Yani domuz. Ve ma uhille bihi li gayrillah. Allah'tan başkası adına uhille edilmiş veya Allah'ın adından başka bir ilah adına
kurban edilmiş.
Kurban değil, uhille.
Evet.
Yani orada kesme mesme yok. Uhille geçiyor. Yani zubiha demiyor. Ma zubiha li gayrillah demiyor. Yani Allah'tan başkası adına kesilen davar demiyor. Ma uhille bihi li gayrillah. Bu şudur. Bunun içine GDO'lu gıda da gider. Tabiatı bozulmuş gıda da girer. Buna hibrit de girer. Çünkü bu gıdalar insan tabiatına uymuyor. Cenab-ı Hak başlangıçta İsrailoğullarına diyor ki size her şeyi helal kılmıştım. Uhille lekum. Evet. Kullu ta'amin kâne hillen li ben İsrail'e. Kullu ta'amin kâne hillen li ben İsrail'e. İlla ma harrama İsrail'u ala nefsi. Ve biz bunu İsrail bazı şeyleri kendisine haram kıldı diye anlıyoruz. Yani Hazreti Yakup bazı şeyleri kendisine haram kıldı. Ya insan nasıl kendisine bir şey haram kılsın ki? Haramı koyma Allah'adır. Peki nasıl haram kılarsın? Şimdi sen kendini şeker hastası yapmışsan sana şeker yemek haramdır. Haram olur. Sen kendini işte tansiyon hastası yapmışsan işte yağlı kırmızı et yemek sana haramdır gibi. Sen haramı böyle yaparsın. O yüzden Cenab-ı Hak diyor İsrail kendisine bazı şeyler yasakladı. Nasıl yasakladı? Allah'ın verdiği elmennu ve selvayı reddederek toprağın bitirdiklerini istedi. Toprağın bitirdiği neydi? Mercimek istediler. Basaliya ve kıssayı ve fumya ve adasiya. Ades kelimesi mesela kırmızı mercimektir. Kırmızı mercimek beyleri öldüren bir gıdadır. İsrailoğulları beydi. B grubuydu.
Bir dakika. Kırmızı mercimek evet. B grubu.
Evet.
Sahip olanları öldüren bir gıda.
Yani evet. Hem asabiyet yapar. Hem yapar. Aynı şekilde susam. Aynı şekilde tahin. Aynı şekilde tavuk eti. Mesela bu B grupları için söylüyorum. İsrailoğulları B grubuydu. Hazreti İbrahim bir kuzeylidir. Dolayısıyla ondan biliyoruz. Hatta mesela bu Tanrı'nın halkının Allah ile başı dertte kitabının başında ben bu meseleye girdim. Yani Hazreti İbrahim Sami'dir diye ısrar ediyor Yahudi kaynakları. Sami olmama ihtimali yüksektir. Çünkü Sami olsaydı eğer sıfır olması lazımdı. Hazreti Adem'in kanı sıfırdır. Ve bu Araplarda kaldı sıfır. Mezopotamya'da yerleşenler, bunlar Asurlar, Akatlar, Sümerler, bunlar sürekli tarım yaptıkları için belki daha öncesinde de var tabii bu. Mezopotamya'ya yerleşenler, bunlar sürekli önce tohumları evcilleştirdiler. Mesela ilk evcilleştirilen tohum arpadır biliyorsunuz. Allah'a şükür ki onu hala da bozamadılar. Sonra çok sonraları buğday keşfedildi. Buğday keşfedilince yani buğday ehlileştirilince bunun üzerine çalışmaya başladılar. Buğdayın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Mesela bundan 3000 yıl önceye ait bir buğday tohum bulundu. Bu çoğaltıldı. Bunun 1000 tanesini tarttık 28 gram geliyor. 1000 tanesi. 28 gram. 1000 tane. Şu andaki buğdayların 1000 tanesi 50 gram geliyor. Dolayısıyla arada 22 gramlık bir şey var. Bu 22 gram ne? 22 gram. İşte bu bugün gluten dediğimiz ve diyabeti yapan, insanları perişan eden, insanları ilaca bağlatan, sağmal ile inek haline getiren şeydir. Bunu kim soktu buraya? İsrailoğulları. İsrailoğullarının münkirleri. Niçin bunu yaptılar? İblise hizmet etmek için. Çünkü siz insanın tabiatını, yapısını bozmadan ibadetini bozamazsınız. Eğer yani bir insan helal besleniyorsa, vücudu temiz ise, sabah namazı 5 saatten fazla uyuyamaz. Bunu mesela iddia ediyorum. Diyorum ki siz vücudunuzu temizleyin. Toksit asit kalmasın. 5 saat normal bir insan için yeterli uykudur. Yeterli uykudur. Allah'ın geceyi Hazreti Peygamber'e başlangıçta bölmesi var biliyorsun. Diyor ki gecenin bir kısmında kalk. Yani yarısı olabilir, üçte biri olabilir. Onu tanzim ettiğiniz zaman zaten gündüz de açık, şu saatte uyuyorsun. Yatsı namazından sonra önce uyuyamazsın. Yatsı namazını kılıyorsun, tesbihatını yapıyorsun, bellidir. Sonra uyu diyor, gecenin üçte biri kalınca kalk diyor. Bazen diyor yarısında kalk. Dolayısıyla bir hesap yaptığınızda insanın uyku ihtiyacı en fazla 5 saattir. Bir insan 5 saatten fazla uyuduğu halde 6 saat 7 saat ve kalkamıyorsa müthiş bir toksit kirlilik var vücudunda. Uykuyu getiren odur. Kaldıramayan sabah namazına nasıl kalkılır diye ya kitaplar yazdılar. Ben o kitaplara baktım. Hiçbirisi insanı sabah namazına kaldırabilecek nitelikte değildir. Neden? Çünkü asıl şeyi vermiyor. Seni sabah namazına kalkmaya alıkoyan şey sadece gaflet değil. Gafleti yapan senin aşırı yemekliğindir. Aşırı yemek, o aşırı yemeğin sende yüklediği kadarı teslim. Çünkü sağlık dediğimiz şey bir şey yemek, enerjisini almak ve gazuratsız olarak, atıksız olarak atabilmektir. Sen bunu yapamıyorsun. Ve o yüzden için kirleniyor. Giderek kir artıyor. Giderek kir artıyor ve sonunda o kadar toksitleniyorsun, o kadar asitleniyorsun ki vücut kalkamıyor. İşte bunun bu yollara girdik ve şunu gördüm. Kur'an-ı Kerim en amte aleyhim diyor. İlk ayet Fatiha'da. Fatiha suresinde diyor ki İhdina sıratel müstakim. İhdina sıratel müstakim. Sıratel lezine en amte aleyhim. Allah'ım bizi müstakim olan yola ilet. Doğru olan yola ilet. O yol ki sen onlara inamda bulundun. Onların yolu. İnamda bulundun. Ne demek? Peygamberlik verdin. Ya Allah diyemez miydi ki erselte nebiyen diyebilirdi. Niçin öyle demildi de en amte dedi? Çünkü bu insanın hayvaniyetten Adem'e dönüşmesinin temel şartı gıdasına bakıyor. O yüzden Allah inam ile andı. Nimet ile. Senin kullandığın nimet seni küfre de sürükleyebilir. Bütün sensörlerinin, hassalarının, latifelerinin açılarak ta Allah'ın bir aynesi, Esma-i İlahiye'nin bir aynesi olma fırsatını da verir. Bunun hepsi yediğin gıda iledir. Yediğin gıda. O yüzden Fatiha suresinde İhdina sıratel müstakim sıratel lezine en amte aleyhim. Şimdi en amte aleyhim diyor. Kendilerine nimet verdiklerin. Sonra nereye gidiyoruz? Ulaike lezine en amallahu ileyhim. En amallahu ileyhim. İşte bunlardır diyor. Kendilerine nimet verdiklerimiz. Kim bunlar? Hazreti Meryem. Hazreti Meryem'e ne diyor Allah? فَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. Onu ta ezelde Allah farklı besledi. Daha çocukluğundan itibaren Allah onu farklı besledi. Niye farklı besledi? Eşeğsiz üreyebilsin diye. Bak nereye kadar gidiyor. Yani Hazreti Meryem ne zaman Zekeriya, dayısı Zekeriya aleyhisselam yanına girdi, odasına girdi, gördü ki dünyaya ait olmayan meyveler ve gıdalar var. Dedi ki enna leki haza, bunlar sana nereden geliyor ya Meryem? Bunlar benim Rabbimin ikramlarıdır. Her uyandığımda masamda buluyorum. Neden? Çünkü o Meryem babası doğuracaktı. Babası doğurmanın kabiliyetini dahi nimet ile yaptı. Allah gıda ile yaptı. Bugün eşeğsiz üreme, bugün cinsel sapmaların sebebi de cinsel sapmalar. Bunu özellikle vurguluyorum. Çocuklarımızda görülmeye başlandı. Yani kız çocuğudur, kız gibi davranmak istemiyor. Ben en az 3 kişiden duydum. Hocam ben bunu kessem bir şey olur mu? Göğsünü kesmek istiyor. Yani o kadar kendisini erkek hissediyor. %12'ye ulaştı. %13'e ulaştı sapmalar. Bunlar nedir? Bunların hepsi gıda ile oluyor işte. Yani Hazreti Meryem'in gıda ile eşeğsiz üreyebilecek hale getirdiğini bize söyleyen Cenab-ı Hak gıdaya dikkat çekiyor. وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ. En son diyor ki size nimetten sorulacak. Sizi bu hallere düşüren nimetlerden sorulacak. Biz onu şöyle anlıyoruz. Sizin yediğiniz gıdaları soracağım. Siz haram mı yediniz, helal mi? Deme bunu. Allah bunu söyleyebilirdi. Ben size nimetlerinizi soracağım, yediklerinizi soracağım. Nasıl soracaksın? Helal haramı sorarsın. Amenna. Ayrıca sen hangi gıda yedin ki, hangi gıda yedin ki bu hayvaniyetten çıkamadın, Adem olamadın? Meselelere böyle bakmak lazım. Aksi takdirde şimdi bakıyorsun Fatiha'dan ta şeye kadar. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمَا kadar. Yüzlerce ayet var. Yüzlerce. Şunu anlıyorsun ki Kur'an yeme usulünü öğretme noktasında hemen hemen her meselede. Mesela diyelim ki iman etmemişsiniz. Değil mi? İman etmemenin gerekçesi. Diyor ki mesela bir yerde hangi nefismiş Allah'ın izni olmadan iman edecek? Arkasında diyor ki çünkü Allah onların üzerine ricz indirdi, pislik indirdi diyor. Şimdi akıllarını kullanmadılar. Yani bir hüküm verdiği zaman Cenab-ı Hak insana o hükmün gelip dokunmasına sebebiyet veren gerekçeyi de anlatıyor. Yani onlar inanmadılar. Mesela diyor ki onların kalpleri mühürlendi. Çünkü duymadılar. Duymadıkları için kalpleri mühürlendi. Siz o hükümden sonra gelen ayetin sibak ve şeyini devamını yani okursanız Allah'ın o hükmü hangi gerekçeyle verdiğini de göreceksiniz. Bu yani zillet, meskenet, gadab hallerinin büyük bir kısmının arkasında gıda gelir. Yeme içme usulü gelir. Keza mesela hani yani yeme içmenin insan tabiatını nasıl dönüştürdüğünü ben o zaman yazdım. Fakat o zaman eşim tabii aynı zamanda editörümdür biliyorsun. Tabii. O dedi ki yani bunu yazarsan bu kısım öncekini gölgede bırakır. Yani o kadar çarpıcı ayetler, o kadar çarpıcı yani gıda insan ilişkisi açısından o kadar çarpıcı ayetler var ki bizim onlara söylemek istediğimizi söylemek istediklerimiz ikinci, üçüncü planda kalır. Bunu sonra yapalım dedi. Sonra da o Kur'an-ı Kerim'imi kaybettim. Bir yere mi götürdüm? Çünkü kenarlarına hep şey yazmıştım. Kur'an-ı Kerim'in kenarına o ayetler hepsini yazmıştım. Yani onları keşke o zaman toplasaydım. Belki de topladım da işte bilgisayarlarım da gitti. Esma ve zikir şeyi de gitmiş maalesef.
Evet, kitabı öyle
da
mi?
Kaybolmuş. Evet. Yani işte böyle şeyler var. Orada gördüğünüz zaman yani.
Gerçi bunlar da dair bir hayır, farklı bir hikmet
muhakkak,
vardır. Muhakkak. Bilemiyoruz.
Yeniden yazacağız. Yeniden yazacağız. Evet. Mesela işte diyor bak Bakara suresi 40. Ya beni İsrail'e. Uzkuru nimetiyelleti en'amtu. Size yedirdiğimse verdiğim nimetleri hatırlayın. Tabi bu sadece yeme içmekle değildir. Hepsi içine girer. Ve enni faddaltukum alel alemin. Ben sizi o gıdarla, gıdalarla değerlerden üstün kıldım. Yani köpek yiyen insana karşı, çakal yiyen insana karşı, pislik yiyen insana karşı temiz yiyen ve Allah'ın helal kıldığını yiyen üstündür. Üstündür. Üstündür. Eğer siz de gıdanızı bozmuşsanız onunla denk hale gelirsiniz. Bir insanın, bir müminin iblisin kendisine bir şey yapabilmemesinin tek şartı helal beslenmek ve helal davranmaktır. Aksi takdirde ne diyor? Hani iblise ne diyor? İblis diyor ki ben o insanların önüne duracağım. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, kandıracağım, iva edeceğim. Göreceksin onların çok azı sana itaat edecekler diyor. Cenab-ı Hak diyor ki doğrudur. Sen ancak o gavin olanlarını kendine çekebilirsin diyor. Yani hırsı, tamahkarlığı aklının önüne geçmiş, ne bulursa yiyen, haram helal aramayan tipleri çekebilirsin. Benim gerçek kullarıma bir şey yapamazsın. Gerçek kullar kimdir? O dört helale uyandır.
Evet.
Bugün bu dört helale uyduğumuzu zannediyoruz. Birçok Müslüman. Benim asıl dikkat çekmek istediğim nokta bu ve çekmeye çalıştığım nokta. Ma uhille bihili gayrillah üzerine durmamız gerek. Diyorum ki radyoaktif serpinti almış bir elma helal mıdır haram mıdır? Elma.
Radyoaktif bir serpinti almış olan evet. Elma helal midir haram mıdır?
Evet.
Biz zahire baktığımız zaman helal gibi görüyoruz evet. Ama.
Helal midir?
Değildir.
Hayır öldürür seni çünkü yani.
Tabii.
Radyoaktif serpinti almış. Peki geni değiştirilmiş bir domuz geniyle birleştirilmiş bir koyunu kesmek eti helal mıdır haram mıdır?
Haramdır.
Peki bunu yapıyor muyuz?
Yapmıyoruz.
Tamam yapmıyoruz öyle görünüyor.
Öyle ki.
Peki domatesi Allah ezelde domates olarak takdir etti. Siz bu domatesi kurtları yemesin diye çürümesin diye ona bir hayvana ait bir geni yüklerseniz bu domates midir?
Evet değil domatesten başka i̇şte her şeydir.
İşte mesele bu. Bugünün Müslümanlarına anlatamadığım ki bunu ilk defa yine seninle konuşmuştuk hatırla. Bilmiyorum hatırlar mısın şeyde konuşmuştuk. Bu meseleyi ben Müslümanlara anlatamıyorum. Diyor ki işte turp. Diyorum ki bu turp turp değil. Kokusu var mı? Hayır. Şusu var mı? Hayır. Neden? Çünkü üzerinde operasyon yapıldı. Operasyon
genleriyle
yapıldı.
Oynandı.
Genleriyle oynandı. Evet. Niçin genleriyle oynandı? Bir dönüme 5 ton versin. Bizim buğdayımızda bir dönüme 1 ton veriyor. 5 ton verecek buğdayı al diyor. Alıyorsun hırsınla. Halbuki bir dönümde 5 ton veren buğday tabiatıyla oynanmış ve sana helal olan yapıda değildir. Anlatabildim mi? İşte insanlara bunu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki mesela biberin geninde yani o aldığın fenli yemde, fenli tohumda kurt ilişmiyor. yeşeriyor, büyüyor ve hangi toprakta olursa olsun sana biber veriyor. Bu bir tasarımdır. Ben inatlaştım bir mısırcıyla. Bir arkadaşımız baktım çocuğuna şey alıyor, mısır alıyor.
Patlamış mısır değil mi?
Ha, yok işte yok kaynatılmış mısır, evet. Patlamış, kaynatılmış
şey,
mısır.
Evet. Haşlanmış.
Haşlanmış mısır. Ben de baktım çocuğa mısır alacak. Aldım elinde boşalttım. Alma kardeşim bu çocuğa mısır dedim. Mısırcı şaşırdı. Tabii mısırcı nasıl? Mısırdan oldu. Ben çıkardım al kardeşim. Para senin olsun. Yani ben parasında değilim. Dert etme. Al parayı ben sana veriyorum. Ama döndüm. Bu çocuğa bu mısırı yedirmeye devam edersen. Dedim Allah'ın seversen şu kokuyu bir kokla bakalım dedim. Şu etraftaki kokuyu bir kokla. Tıpkı tavukçularda olduğu gibi. Ne yaparsın dedim. GDO'su değiştirilmiş bir mısırı çocuğuna yediriyorsun. Bunu Fransızlar ispat ettiler. Normal bir mısır verdiler. Bir farenin yavrularının üzerinde deneme yaptılar. Yavruları ikiye ayırdılar. Aynı farenin annenin yavruları. Farelerin bir kısmına GDO'lu mısır verildi. Bir kısmına da normal mısır verildi. 2 sene sonra GDO'lu mısır yiyenlerin hepsi kanserden öldüler. Ama diğerlerine hiçbir şey olmadı. Normal mısır yediler. Niye? Dedim ki siz bunu verirseniz en basit gerekçe, en masum neticesi bu çocuk kısır olur. Çünkü rüşeymi ölmüş gıda yediğin zaman senin de rüşeymin ölür. Canlılık şeyini öldürürsün. Tabii adam çok sinirlendi. Sen şey yaptın. Dedim ki bak kardeşim. Sen nerelisin? Dedi ki ben filanca yerliyim. O zaman tarlada mısırı gördün dedim. Evet. Say dedim şunu kaç tane? Saydı 31 sıra. Yani o elindeki mısırları. 31 sıra. 11 tanesine baktı. Hepsinde sıra 31. Hiç tek fire yok. Ya böyle şey mi olur? Mısır mı olur? Bu bir tasarım. Belli ki bu bir tasarım. Bu bilgisayarda tasarlanmış bir gıda ürünü. Ve toprağa atıyorsun. Amenna. Topraktan çıkıyor. Amenna. Ama bunun programı bir tasarım. Bütün 31 sıra geliyor hepsi. Bütün şeyler böyle.
Yani GDO'suyla oynandığını oradan açık anlayın diyorsunuz.
Açık net. 11 tanesine baktık. 11 tanesinin yani sıralama 31. Çünkü aynı yerden almış. Yani başka bir yerde alsan orada da 20 çıkar. Yani 21 tasarlanmıştır. 1, 2, 3, 4, 5 sıra. Arada boşluk yok. Halbuki bizim bahçede ekerdik. Çıkarırsın. Yani diyelim ki koca bir koçanda şey. Yani çürük ihtiyar dişi gibi. Bir tanesi orada yok. Bir tanesi burada yok. Mısır öyleydi. Ama bu mısırda böyle çürüme bile yok. Çünkü tasarım böyle yapılıyor. Aynı şey domateste var. Aynı şey biberde var. Aynı şey patlıcanda var. Dolayısıyla ma uhille bihili gayrillah üzerine bizim fakihlerimizin yoğunlaşması lazım. Bunu Allah adına kesilmeyen davar deyip geçmesinler. Allah bunu söyleyebilirdi. Allah bunu diyebilirdi. Allah Arapça biliyorsun mahaşa. O bilisen arabiyi mübin diyor. Ben size mübin, açık, anlaşılır bir Arapçayı söylüyorum diyor. İhtina sıratellezine arselte nebiyen diyebilirdi Allah Kur'an-ı Kerim'de. Nebi olarak bize gönderdiklerinin yoluna bize ilet diyebilirdi. Demedi. İhtina sıratel müstakim sıratellezine en'amte aleyhim. Çünkü bu davarımsı varlığın dademe dönüşmesinin temel ilk adımı in'amdır, nimettir, yediği gıdadır. Peygamberler neyi nasıl yiyecekleri için nimet sahibi olarak anıldılar. Nitekim ulaikellezine en'amallahu aleyhim dediğimiz zaman az önce bahsettim. Hazreti Meryem ile başlıyor. Hazreti Meryem bir gıdanın doğru kullanımının bir şaheseridir. Yani babası doğurabilme haline getirildi. Aynı şey Hazreti Zekeriya'da var. Yani diyor ki ben şu hale getirildim. Ona da ne diyor? Sen susma ve konuşmama orucu yapacaksın 3 gün. Bir gerekçe var yani. Ben de insanlara diyorum ki 3 gün yemeyin. Ve 3 günlük yememeler yapın. Bakın vücut nasıl yeniden şey yapacaktır. Çünkü vücudun sana yüklemiş olduğu, yediğin içtiğinden yediktana yüklemiş olduğu kirlerden, paslardan ve o konnakt dediğimiz yani ilişimi kesen şeylerden temizlenmen gerekiyor. Anlatabildim mi? Bu açlık o şekilden. Git Hazreti İbrahim'e. Hazreti İbrahim var orada. Hazreti Meryem var. Hazreti İdris var. Hazreti Zekeriya var. Hazreti İbrahim var. Hazreti Musa var. İdris var ve İsmail var. Bunların her birisine Bunlar andıktan sonra ki ulaike'llezine en'amallahu aleyhim. Bizim yani Fatiha suresinde şey yaptığımız hani bizi inam ettik, inam verdiklerini, nimette bulunduklarının yoluna ilet diyoruz. Sonra işte Allah'ın kendilerine nimet verdikleri bunlardır. Peki diğer peygamberler niye anmadı? Neden Hazreti Muhammed'i orada almadı aleyhissalatü vesselam? Peygamberlerin özü, şahı, evveli ve ahiri. Niçin onu anmadı? Orada onları andı. Dikkatle baktığınız zaman hepsi gıda ve yeme içmeyle alakalıdır. Çünkü onlarda teşekkül ettirmiş olan şeyler nimet üzerinden verilmiştir. Yani bu kadar mühimdir. Mesela Hazreti Musa'yı özellikle anıyor. Neden anıyor? Çünkü Hazreti Musa'ya karşı isyan ettiler gıda noktasında. Ve Hazreti Musa'ya dediler ki biz bıktık elmen ve selvadan. Biz yerin bitirdiğini istiyoruz dediler. Ve onlara o zaman sarımsak, bak sarımsak kötü müdür? Soğan, kabak, mercimek, bakla. Bunları istediler. İstedikleri yerin bitirdiklerinin şahı. İstedikleri soğandan, şeyinden, soğandan, sarımsaktan. Mesela mercimek A gruplarının etidir. İstedikleri her şeyin şahı ama hepsi liflidir. Lifli oldukları için posa bırakırlar. Posa bıraktıkları için insanı hayvaniyete yaklaştırırlar. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın bu kuldan istediği ruh mertebesine çıkmaktır. Kendisine muhatap olabilecek bir kabiliyete yükselmektir. İşte bunu sağlayan veya bunu engelleyen gıdadır. O açıdan yemek içmek son derece mühimdir ve bugün bir müminin rahatça iman tadına varması, ibadetini keyifle yapmasını sağlayacak gıda hemen hemen yoktur diyeyim. Hadi hemen hemen yoktur. Hmm. Bu vaziyetteyiz. Ben her sene gidiyorum ta Sivaslara, Muaslara kurban kestirmek için. Kurban şey yok. 6 tane kestiriyorum. İkisini kendime et yapmak için. Yani vacip 6 tane kurban evet. Kesiyorum. Hani 1/3'ünü sen alabiliyorsun ya. Daha fazlasını veriyorum ki öbürünü de ben yiyebileyim. Çünkü başka et yok. Burada kasaptan et mi almıyorum. Kötü mü kötü? Niyetler mi? Yani üzerine besinler çekilmiyor mu? Çekiliyor. Ama dediğim gibi üzerine radyoaktif serpinti almış şey gibidir, elma gibidir. Siz fenli yemi verdiğiniz kurbanı 1000 kere besmele ile kesin. Et yedirilmiş hayvana. Yani mezbahane sakatatlarını alıp, atıklarını alıp, öğütüp, yemin içine katıp ve sonra hayvan semizlesin diye buna veriyorlar. Hayvanların yemin içine koyuyorlar. Halbuki Cenab-ı Hak bu 8 çifti yani bu çift tırnaklıları şey et yemedikleri için, temiz beslendikleri için bize helal kıldı. Onları tek tek saydı. Yani Kur'an-ı Kerim'in haram gıda noktasındaki titizlenmesi başka alanda yoktur.
Hiçbir yerde
bak,
yok tabii.
Bir nikahta, bir mirasta, bir de gıdada çok titizleniyor. Çünkü bunların hepsi insanın hadlerini bozan şeylerdir. Nikah da öyledir. Siz Allah ve la takrabu az-zina diyor. Yaklaşma diyor. Yaklaşma. Nikahlan mesela talak ve nikah meselesine o kadar detay veriyor ki Cenab-ı Hak. Niye? Çünkü insanın hadleri bu bir tür biyolojik anlamda davar olan şu varlığın insaniyet mertebesine çıkabilmesinin temel şeyleridir bunlar. O yüzden mesela oraya özellikle dikkat ediyor. Ama bilhassa bu gıdalar. İnşallah Cenab-ı Hak nasip ederse ben bu Kur'an-ı Kerim'deki gıda bahsini de bir kitap haline getireceğim.
İnşallah.
Tabii derdim ya çok ticari değil. Yani gerçekten hani ticari manada bakmıyorum. O yüzden de mesela ben Can Boğaz'dan çıkar kitabının neticelerini sağlıklı görmelerine sebep olacak işlere girmedim. İşte mesela kimisi diyor ki hocam bize diyet önersen, hocam hangi gıda hangisiyle gider önersen. Hayır, ben de öyle bir derdim yok. Ben para kazanmak peşinde, onun üstünde kazanmak mı? Bir usul ortaya koydum. Bir usul. Can Boğaz'dan çıkar kitabı bir usuldür. Usul. Bu makine. Hangi gıdalar ve yağlar, hangi yakıtlar kullanılırsa randımanlı çalışır. Diyoruz ki ya işte mesela sıfır grubu bir tür mazotla çalışan bir araçtır. Benzin vermeyin ona. Benzin onu bozar. Nedir? Benzin, ekmek, buğday ve süt ürünleri. Efendim işte B grubu dizelle çalışan, mazot demedim bak, dizelle çalışıyor. Biraz daha ince. Dizelle çalışan bir araçtır sanki. A grupları, AB grupları bunlar benzinle çalışan veya süper benzinle çalışan gruplardır. Hassasiyetleri var. Bu hassasiyetlere uygun beslendikleri zaman hasta olmazlar. Hastalık yani bu bedenle alakalıdır. bedenin sağlıklı olabilmesi lazım ibadet için. Sana verilen vakitlerde kalkıp yiyip namaz kılabilmek için. Bir de daha ötesi, bazı gıdalar latifeleri kapatır. Mesela havas ilmiyle meşgul olanlar çok iyi bilirler. Havas ilmin kitaplarının başlarında önce terkler gelir. İşte salça yemeyeceksin der, biber yemeyeceksin der, yağlı yemeyeceksin der, et yemeyeceksin der. Şunlar terk edilecek. Ne zaman? 40 gün, 80 gün. Ta ki senin hücrelerin, senin latifelerin etrafında dolanacak o ifritleri, varlıkları sezebilsin, görebilsin, alabilsin diye. Bak o da daha öyledir. Dolayısıyla şimdi mesela meleği görebilmek her göze nasip olmaz. O göz tam bir temizliğe, yani ve basarukel yevme hadid dediği gibi böyle cam gibi görecek hale geleceksin. Ama bizim basarımız böyle şeyle kapatılmış, yani gaflet dediğimiz şey yediğimiz, içtiklerimiz ve yapmamız gereken egzersizleri terk etmemizden kaynaklanan şeydir. Gaflet dediğimiz odur.
Evet. Evet. Yani hocam, yiyip içtiklerimiz, aldığımız gıdalar,
evet,
İbadet hayatımızı doğrudan etkiliyor.
Kesinlikle. Mesela iki
namazdaki tane huzur ve huşuyu etkiliyor.
Kesinlikle, kesinlikle.
Değil mi? O yüzden bu konuda daha başka nelere dikkat etmek lazım? Siz belki Can Boğaz'dan Çıkar kitabına çok daha ayrıntılı bir şekilde, evet, yazdınız ama inşallah önümüzdeki programlarda ne ile beraber yenilir, yenmemelidir? Kan gruplarına göre beslenmede özellikle A, B, işte 0, RH pozitif, negatif, ondan sonra neler yemeli, yememelidir? Bunları da konuşuruz.
Tabii ki. Şimdi mesela bu Bakara suresi 211. ayette, hı-hı, şöyle diyor Cenab-ı Hak. Biz, yani onlar Allah'ın nimetini değiştirdiler diyor. Yani gerçekleri bildikleri halde, hı-hı, onlara hak yol geldikten sonra Allah'ın onlara verdiği nimetleri değiştirdiler. Tabiatıyla oynandılar, şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Ondan sonra da al sana dayattı. Ondan sonra şey geldi. Ne diyor? İsrailoğullarına sor. Biz onlara nice açık mucizeler verdik. Kendilerine geldikten sonra kim Allah'ın nimetlerini değiştirirse bilsin ki şüphesiz Allah cezası pek çetin olandır. Bugün yapılanlar, yani gıdaları değiştirenlerin hepsi İsrailoğullarıdır. İsrailoğullarının inanmamayanları, kafir olanları şu at altında, bu at altında insanlığın önündeki Cenab-ı Hakk'ın yarattığı nimeti değiştiriyorlar. Değiştirdikleri için de bütün insanlık birlikte felakete gidiyor. Cinsel sapmalar aldı başını gidiyor. Çünkü bunu kastlı yapıyorlar. Cenab-ı Hak bir tür davar olan şu varlığı helal ve haramlar ile sakındıra sakındıra şu noktaya getirdi. Şimdi tekrar bu insanı, şu hani Darwincilerin bir şeyi vardır, hı hı, bir adam vardır işte, sözüm ona, maymundan gelir, yükselir, evet, yükselir, adam haline gelir der, yani verirler. Öyle bir resim verirler. Şimdi bu insan haline gelmiş olan varlığı yeniden gıdasını bozarak o arzu ettikleri maymuna dönüştürmek istiyorlar. Aman ha, yaman ha. Dikkat.
Evet. Âlâ iyiliğinden esfel-i safiliğine.
İşte bu.
Götürmenin derdindedir. Evet. Çok, evet, teşekkür ederiz. Biz hocam. Teşekkür ediyoruz. Haftaya devam edeceğiz i̇nşallah. Bu konuya inşallah. Kıymetli dinleyenler, değerli dostlar, Erkam Radyo'da Mehmet Ali Bulut hocamla birlikte bir İnsan Tamir Atölyesi programının daha sonuna gelmiş olduk. Bugünkü programımızda tükettiğimiz gıdaların, aldığımız gıdaların şahsiyetimiz, karakterimiz, maneviyatımız, huzurumuz, ibadet hayatımız ve genel manada hayatımız üzerindeki etkilerini konuşmaya başladık. Bu mühim ve uzun soluklu bir mevzu. İnşallah önümüzdeki hafta aynı saatlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kulağınız bizde olsun. Allah'a emanet olun.